Ayrım 7.
Rahmi daha gasilhanede su dökünürken pekiştirmişti kararını. Kenan Bey'e bağışla beni ağabey diyecekti. Avukatlığı bile bırakıyorum ben. Bunu düşündükten sonra mırıldandı da. Pompa pompadır, toprak da toprak. Benzetmeye benzetmeye fikrim ermez benim. Ekledi de. Kenan Bey, Kenan Bey, Rahmi Bey de Rahmi Bey. 6. Bir ben vardır bende benden içeri. Kenan Bey ile konuşurken Doktor Fazıl gene yanlarında bulunsun istemişti. Münasip göreceği vakti bildirsin diye gönderdiği Kamil şu cevabı getirdi. Kenan Bey evinden çıkmıyormuş. Doktor ikindiden sonra ona bakmaya gidecekmiş. Vakti uygunsa birlikte giderlermiş. Demek Kenan Bey'in durumu daha da kötüleşmişti. Nitekim Kamil, Fazıl Bey'in endişeli göründüğünü de söyledi. Gerçekten de Rahmi buluştukları zaman gördü. Fazıl Bey endişeden öte düpedüz dertliydi. O kadar ki Rahmi yol boyunca söyleyecek söz bulamadı. Kenan Bey'in evi İkizkaya'nın yamacını saran sokaktaydı. Kenan Bey onları ovaya bakan oturma odasının sedirinde, gecelik entarisinin üstüne giydiği, şam işi hırkasıyla yarı uzanmış olarak karşıladı. Kusura bakma Rahmi, yolculuk iyice halsiz bıraktı beni. Buyur ettikten sonra da ekledi. İyi ki geldin, senden ricalarım olacak. Emret ağabey, bir insan, bir dev yapı bir hafta içinde bu kadar eriyebilir miydi? Rahmi Emret ağabeyi her şeyi unutup gitmiş olarak yürekten söylemişti. Kenan Bey açık bir minnetle gülümsedi halsiz halsiz. Sağ ol. Bendeki dosyalara vaziyet eder misin? Öyle anlaşılıyor ki ben uzun müddet duruşmalara giremeyeceğim. Bilirim. Senin pek vaktin yok ama... Ne demek ağabey? Asıl işim bu olacak. Avukatlığı bile bırakacağım ağabey. Hatırladı. Çorapsızın Zehra'ya çarşaf olacak cübbeydi. Başarı, zafer ona acaba gerçekten yakışmaz mıydı? Bunu da düşünmeden yapamadı. Şimdi rahatladım dedi Kenan Bey. Ve ağzından kaçırıverdi. Gözüm arkada kalmaz artık. Demek düşünürmüş ölümünü. Belki de hep onu. Rahmi yutkundu. Göz ucuyla doktora baktı. Yok ama doktor hep öyle. Duymuyor, işitmiyor, görmüyor sanki. Kenan Bey sözü güya değiştirdi. Dur, bitmedi ricalarım. Bilirsin, Hilal-i Ahmer'in reisiyim. Çoktandır ayrılmak isterdim. Söylemiştim de azalara. İsim istemişlerdi benden yerim alacak zat için. Fazıl da biliyor, malum o da aza. Hepsini düşündüm. Bilmem, seve seve ağabey. Kenan Bey'in ricaları bu kadar olmalıydı. Aynı halsiz gülümseyişle ellerini uyuşturdu. Şimdi bir çay içeriz. Çay için dışarıya seslenirken Rahmi eklemiştim. Şeref duyarım. Ama o kadarla da kalmadı. İlk konuşan oldu. Hem de ağabey fırka meselesi diye sorarak. Kenan Bey'in gülümseyişi buruklaştı. İnsan her istediğini yapmaya vakti bulamıyor. Rahmi, bilmem hatırlar mısın? Bahardan bile önceydi. Gene üçümüzdük. Yaparsın yapamazsın iddiaları içinde kış bastırmadan demiştim. Güya kış bastırmadan Himaye-i Etval namına kimsesiz çocuklar için bir yuvayı tamamlattırmış olacaktım. Gene buruk buruk gülümsedi. Nerede? Müteşebbis heyetini kurdurabildim o kadar. Sonrası? Sonrası ağrılar, sancılar, halsizlikler, bitkinlikler. Hadi vilayete, olmadı İstanbul'a, yeniden vilayete. Hatta Allah affetsin yaz başlangıcından beri fırkayı ondan da mühim görüyordum. Gücüm artık iki gayrete birden yetmiyordu. Bırakmak zorunda kaldım o iddiamı utançla. Gerçekten de utancı hala duymakta olduğu belli oluyordu. Yorulmuştu da. Göğüs geçirdi ve ancak birkaç derin nefes aldıktan sonra sürdürebildi konuşmasını. Artık iyice anlıyorum ki Rahmi benim kaderim en çok istediklerime, yaptığım için en çok sevinip övüneceklerime izin vermeyeceğini artık belli etmiş bulunuyor. Fırka işi Rahmi, kendimi zorluya zorluya vardığım noktaya bakıyorum da, şimdiye kadar konuşup anlaştıklarımla ben konuşturmazsam, yürümez. Evet diyenlerin hepsi de ikrarlarına sahip ve sadık kişiler. Lakin ne yazık aralarında adliye ile, emniyetle, mülkiye ile münasebete girişebilecek kimse yok. Bu kesik kesik soluklar, konuşmaya yetmeyen güç ve Kızılay için bile gözüm arkada kalmayacak. Kaderin böylesini görmemişti Rahmi. Böyle bir kader aklına bile gelmemiş. Çünkü ölümü bu açıdan düşünmemişti. Ve bu kadar dev bir yapıda daha bir dokunaklı oluyor, insana semtine uğramadığı duygular getiriyordu. Rahmi günlerden beri hep bunu düşünmüş ve kesin kararını vermiş gibi aklına o anda gelen sözleri bir kitaptan okur gibi söyleyiverdi. Abi, ben o işlerle uğraşabilirim. Fazıl Bey baka kalmıştı. Rahmi ona tatlı tatlı güldü. Kenan Bey de ancak 8-10 saniye sonra konuşabildi. Rahmi, sen sağ olasın Rahmi. Ve nereden bulduğunu akıl sır ermez bir güçle coştu. Konuya neredeyse iyileşti dedirtecek bir canlılıkla sarıldı. Kendiliklerinden gelenler de olmuş. Aralarında hatta Süleyman gibi, dişçi Nevzat gibi ve burada şaşıracaksın, sanırım ilk defa onunla aynı şeyi yapıyor diyordu, eczacı Yakup gibi münevverler varmış. Kenan Bey esnaftan, zanaatkârlardan, iyi, dürüst ve itibarlı bildiği kiminle konuşmuşsa evet cevabını almıştı. Onlar sezmiyor, hatta tahmin etmiyor, biliyorlardı. Kavramışlardı vatandaşlık vazife, hak ve hürriyetlerinin önemini de, yararlarını da. Bunu söylerken gözleri dolmuştu. Bir gülümseme çabasıyla bu duygu taşkınını gizlemeye çalışarak, ''Bu nasıl oluyor diye çok düşündüm beyler'' dedi. Sonunda da İslam'dan elbette dedim. Ve gücünün son kırıntıları pahasını anlatmaya çalışıyordu. Ona göre İslam'ın tortuları, yani bozulmadan kalan bazı kuralları, ilkeleri ve değer yargıları bile Türkiye için kullanılabilirse çok az ülkenin elde edebileceği bir büyük kozdur. Kenan Bey burada Hazreti Ömer'le ilgili bir anekdot anlattı. Hazreti Ömer halife seçildikten sonra yaptığı ilk konuşmanın bir yerinde, doğru yoldan ayrılmayacağım deyince, mescitteki saflardan birisinden bir ses ve bir kılıç yükselmiş. Bir bedevi salladığı kılıcı kastederek, sen onu düşünme demiş. Doğru yoldan çıkacak olursan bu döndürür seni. Kenan Bey İslam'la birlikte eski Türk törelerinin de bu anlayışa uygun olduğunu söylüyor. Osmanlı'nın bozulmadan önce önemli mali, mülki, askeri kararları camilerde, cemaat önünde tartışmaya açık tuttuğunu anlatıyordu. Ona göre dünyanın en uzun ve köklü imparatorluğunu kuran da işte bu yönetici ve yönetilen bütünleşmesiydi. Ve çağımızda bu bütünleşmeyi sağlamanın tek yolu gerçek bir parlamento, kökü millete bir parlamentodur diyordu. Gene ona göre 3. Millet Meclisi böyle bir nitelik taşımaktan çok uzaktır. 1. ve 2. Meclislerin yarattığı ümitleri zedelemekte, aşındırmaktadır, göstermeliktir. Kenan Bey burada öncekilerden çok daha uzun bir nefeslenmeden sonra kelimeyi kullanmadan rahminin korku konusuna geçti. İktidar hırsının ne olduğunu bütün insanlık öğrenmiştir. Tarihin en kanlı gaddarlıkları iktidar için, iktidarı kaybetmemek veya ele geçirmek için yapılmıştır. Lakin çok yavaş yavaş da olsa tarih değişiyor. Çünkü insan değişiyor. 1789'un üstünden bile 1,5 asır geçti. Namık Kemal'de bir nesil arkada kaldı. Onun aramıza bir de Lenin girdi. Amerika girdi. Hülasa baş şehirlerin manası değişti. Milletler bu yeni manayı kavramak için çok zorluk çekmiş, çok zaman harcamıştır. Lakin bunu kavradıkların iktidara müteveccih ihtiraslara kabul ettirebilmişlerdir. Garp medeniyetin üstün hale getiren de bu olmuştur. Milletlerin iktidarın köküne sahip çıkışları, idare edenlerin mürakebe haklarını evvela idrak, sonra da ihkak etmeleri olmuştur. Evet, Garp da çok zor alınmıştır bu netice. Kanlara ve gözyaşlarına mal olmuştur. Lakin bizim milletimiz, ırkî ve milli hasletlerinin ve hırsının sayesinde aynı neticeyi, münevverleri, mesuliyetlerini müdrik hale geldiği an istihsal edebilecektir. Buna inanıyorum. Ve o kıymetli anın geldiğine inanıyorum. İsmet Paşa Hazretlerinin ve Hizbi'nin iktidar için geçen asra gömülen ihtiraslara kapılamayacağına inanıyorum. Olmaz olmaz diyelim ve bir an için kapılacaktır, hatta kapılır farz edelim. O zaman da Ulu Gazi'nin samimiyetine inanıyorum. Bizzat açtırdığı çığıra karşı değil gaddarca davranılmasına, kanunsuzluklara bile müsamaha göstermeyeceğine inanıyorum. Kenan Bey bunun kuru bir inanç olmadığını ilk defa açıkladı. 1908 öncesinden beri sevişip hemfikir olduğumuz ve halen mühim siyasi mevkilerde bulunan ahbaplarım bunu bana ayrı ayrı yazmışlardır. Onların adreslerini sana vereceğim Rahmi. Şimdi demek isterim ki yeni fırka Gazi Paşa Hazretlerinin sadece teşvik ve müsaadeleriyle değil, asıl mühimi en eski ve en yakın arkadaşlarının tavzifiyle kurulmuştur. Hülasa bugünkü vaziyetin İttihat Terakki ile de terakkiperver Cumhuriyet Devri ile de zerre alakası bulunmamaktadır. Buna hissen ve fikren eminim. İçten gelen heyecan ve zorlama canlılık Kenan Bey'i büsbütün bitirmişti. Hışıltılı soluklarla sustu. Yüzüne kan basmış olmalıydı. Ama bu yanakları pembeleştirmiyor, zaten onun olmayan uçuk esmerliği mora çalarmış gibi koyulaştırıyordu. Rahmi sanki onu görmemek ve unutmak istermiş gibi konuşmaya başladı. Demin söylediği o söz sanki uzun uzun ölçüp biçtikten sonra vardığı bir karardı. Öylesine benimsemişti. Bunu sonra fark edecek ve gülecekti. Rahmi'nin mizacı gibi konuşması da Kenan Bey'inkine benzemiyordu. Yorumlara, açıklamalara metelik verdiği yoktu. Sadece yapılabileceklerin ve yapılması gerekenlerin üzerinde duruyordu. Önce parti için en elverişli yeri bulabilirdi. Konuyu açtığı zaman doktor, çakır dükkanı boşaltıyor demişti. Genişçedir orası, bu işe elverişlidir. Hemen karşı çıktı. Yo be enişte, koskoca fırkaya bir göz olur mu? Rahmi en az 3 ola diyor ve sayıyordu. Biri yönetim kurulu için, öteki gelip giden, ateşli ve telaşıcı taraftarlara oturup konuşsunlar, tartışsınlar, haber alıp versinler ve meseleleri çözümlesinler diye. Üçüncüsü de başkan, katip ve dosyalar için. Ben derim ki, Tiftik Hanı'nın mahvele bakan köşesini tutalım. Böylece hem kahve ocağı da bize kalır, hem köylüsüyle kentlisiyle iç içe oluruz. Kenan Bey konuya sarılmıştı. Muşlu vermez dedi. Rahmi güldü. Sen onu bana bırak ağabey. Verir de azamız bile olur. Kuyruğu benim elimdedir onun. Aza dedim de ağabey, Nalbant Mustafa Efendi ile konuşmadınız sanırım. Onu idare heyetine mutlaka alalım. Ova köylerinde hatırı pek sayılır. Kimseye de kötülüğü dokunmamıştır. Eli açıktır, yüreklidir. Doktor, gelirse çok iyi olur dedi. Rahmi ona da Kenan Bey'e söylediğini tekrarladı. Ama sebep değişikti. Sen onu bana bırak enişte, beni oğlu gibi sever. Rahmi daha sonra da hemen bu akşam yatsıdan önce gerekenlerle görüşüp konuşacağını ve dilekçeyi yarın sabah kaymakamlığa vereceğini söyledi. Canlıydı. Konuşurken neşeli, şevkli bir heyecanı vardı ve bunu anlamamak, hatta görmemek imkansızdı. Kenan Bey başını pencereye çevirdi. Göz pınarlarında titreşen yaşlar, akşam güneşiyle yıkanan ovanın sarışınlığı emiyor, altın suyuna dönüşüyordu. Yutkundu. Sağ ol diyebildi. Rahmi sedire koşar gibi gitti. Onun yanına oturuverdi. Geniş omuzlarını sımsıkı tutuyordu. Ağabeylerin ağabeyisi, sen hiç merak etme. Yumuk gözlerinin kenarları kırış kırış, kocaman dişleri meydanda gülüyordu. Her zamanki gibi sessiz sessiz. Ama pek az olduğu gibi soluğunu keserek. Benzeri çok olmayan bu gülüşlerinde, insanın ona hadi hadi çocuk olma, bırak ağlamayı diyesi gelirdi. Aynı hızla uzaklaştı. Yerine oturmadı. Düşündüklerini ayakta anlattı. Ahretlik teyzenin getirdiği çayı da ayakta içiyordu. Öbür gün şehir pazarıydı. Dört bir yandaki köylerden, bucaklardan sürüyle gelenler olacaktı. Rahmi seçeceği kimselerle haberi yayar, sözü geçenleri ve uygun bulduklarıyla kendisi konuşur, sağlam bir teşkilat kurmaya çalışırdı. Son olarak, izin verirsen dedi, Fahri reisimiz olduğunuzu söyleyelim. Kenan Bey'in bunu kabul ettiğini anlayınca da ekledi. Bu iş Bekdatlı olcaya benzer. Bu seferki görüşüne Kenan Bey ile doktor da katılmıştı. Daha sokak kapısı arkalarından kapanırken doktor ona dönmüş, yüzünü ilk defa görüyormuş gibi bütün dikkatiyle uzun uzun bakmıştı. Neden sonra mırıldandı. Ne biçim adamsın sen, anlayana aşk olsun. Rahmi güldü. Durmayalım enişte, gören de seni pek kızdırdığımı sanacak. Elini omzuna atmış itiyordu doktoru ve artık hep gülüyordu. Bu gülüş bir ara gülümsemeye döndü ve öylece kaldı. Ne biçim adamdı. Orta hamamın arkasındaki sokakta ayrılacakları zaman, enişte be dedi, ne biçim adam olduğumu bir bilen varsa sevabına bana da deyiversin. Hadi eyvallah, kolları sıvayan ben. Doğru çarşıya indi. Başta Muşlu konuşulacaklarla konuştu ve hemen hemen hepsiyle anlaştı. Yalnız kasabanın ileri gelenleriyle varlıklı tüccarlarından değil, demirci, arabacı, tenekeci, kunduracı, çeşitli zanaat kollarına sayılıp övülen kişilerinden de söz aldı. Son olarak da çarıkçının veliyi buldu. Uzat len kulağını dedi, habarın ballası var. Hani fırka fırka deyip durduydun ya, ah işte onu ben kuracağım. Şşş, kimseciklere deme, sende kalsın. Ve yönetim kurulu üyelerini de bir bir saydı, gözü keyfinden olacak hiçbir şeyi görmüyordu. Karşısındaki velinin yüzünü bile. Ancak o, aşk olsun sana mumcunun oğlu derken uyandı. Epey de şaşırdı. Çünkü çarıkçı gerçekten sitem mi ediyor, yoksa dalga mı geçiyor, anlayamadığı bir ses tonu ve eğri bakışla eklemişti. Bakın herkesleri almışın. Ha bir de bizi hatırlasaydın. Rahmi ertesi sabah kaymakam beye dilekçesini verdikten sonra hayırlı uğurlu olsuna gelenlerden başını kaşıyacak vakit bulamadı. Demek çarıkçı veli başta öteki konuştukları boş durmamış haberi yaymışlardı. Ve gelenlerin arasında da yolda çarşıda karşılaştıkların içinde de veli gibi konuşanlar ve davrananlar az olmadı. Bunların da hangisi dalga geçiyor veya uyutmak istiyor, hangisi hatırlanmadığı, önem verilmediği için gerçekten gücenmiş belli değildi. Ama kesin olarak belli olan bir şey vardı, ilginin büyüklüğü. Rahmi görüyor, düşünüyor ve hep gülüyordu. Bununla beraber gülüşünü engelleyen değil, değiştiren bir şeyler de vardı. Kutlamaya gelenlerin arasında hiç ummadıkları olmuştu. Ama çarşıda karşılaştıkları zaman 10 adım kala yol değiştirip görmezlikten gelenlerin içinde de hiç ummadıkları oldu ve bu fırkacılık embele tuhafmış ha diye düşündü. Bu bir. İkincisi Kaymakam Bey. Kaymakam Bey'in aşırı iltifatları, gazoz ikramı, konuşmayı sohbete döküşü. Memleket ve millet için hayırlı uğurlu olsun değil, olacak deyişi. Ankara rüzgarıydı bu elbette. O kadarına bizim de aklımız erer. Ama gülüşünü değiştiren düşüncenin en önemlisi Rıza Efendi'ydi. Rıza Efendi Haşhaşhane'ye yeni bir değirmen almak için İstanbul'a gitmişti. Ertesi günkü posta treniyle dönecek ve acaba nasıl karşılayacak, neler diyecekti. Bu soru kafasına takıldıkça gülüşü mide spazmı geçirir gibi oluyordu. İyi biliyordu. Sözleri ne olursa olsun, hangi kelimeleri kullanırsa kullansın, amcasının söyleyeceği şey 2-3 gün daha sabredemez miydi olacaktı. Rahmi'nin kendisiyle görüşüp konuşmadan verdiği kararı belki, belki değil kesinlikle saygısızlık saymayacaktı. Buna karşılık güceneceği de kesindi ve Rahmi gücenmesini istemiyordu onu. Bağırıverdi. Olan oldu be avrat. Güldan işitmişti. Söylemek istediğini söylemek için böyle bir şey beklermiş gibiydi. Mutfak kapısına gelerek, iyi ya dedi. Olan olduysa neyi için içine yiyip durur? Rahmi terslendi. Demesi koley. Güldani'nin dişleri lüksün açık mavi ışığında yakamozlandı. Ben de onu derim işte. Koleyi koyup da ta zora gitme derim. Rahmi basamakta oturan Müberrer'e ama Güldani'yi işittirecek bir sesle ve mutfağa doğru söylendi. Bu ban ne çeker umurunda mı? Müberrer pek keyiflendi. Güldü bile. İyi verecekmiş gibi baktı ona. Anası kılıklı ne olacak? Müberrer daha bir güzel güldü. Rahmi balkonla mutfak arasına gidip gelmeye başladı, olmadı. Savsaklanıp durmayın be diye bağırdı. Olmadı. Daha sofra bezi bile serilmemiş diye söylendi. Olmadı. Kalkıp mutfağa doğru yürüyen Müberrer'e, Kürt gelini gibi sallanıp durma sen de diye söylendi. Gene olmadı. Mutfağa Müberrer'den önce daldı ve Güldane'nin boynunu saçlarının yanından öpüverdi. Oldu. Avrat be dedi. Şu o fırkı işini emmim hiç istemediydi. Gönül kor diye korkarım. Güldane maltızda patlıcan kızartıyor, tavaya yeni dilimler atacaktı. Gıcık geri dur, yüzüne gözüne sıçrar dedi. Ve ancak işini tamamladıktan sonra döndü ona. Yo be, güvenir o sana, göreceğin bak. İnşallah dedi Rahmi. Gerçek bir dilekti bu. Rahatladı da. Yakaladığı gibi kaldırdı Müberrer'i ve şapur şupur öpmeye başladı. Aman be baba! Baba dedirtemezdi ona. Kaymakam Bey'in kızını özenirdi Müberrer ve hep o dille konuşurdu. Anasını bile zorlardı İstanbullular gibi konuşsun diye. Baba çıksın emi diye bıraktı kızını. Ben de oğlumu severim. Yok ama o kadarı fazla olurdu. Onun da sevilecek bir yanı kalmadı ya. Bu sefer tatlı tatlı okşadı kızını ve sokağa bakan odada koca koca 3 ciltlik 2 çocuğun devri alemine 4 gündür gömülen oğluna seslendi. Serdar gel gari ekmek yiyeceğiz. Sofra bezini serdi. Kasnağın üstüne de sineği kendi koydu. Ama aklı hep oradaydı. Tahta kaşığını alırken inşallah diye tekrarladı. Senin dediğin gibi çıkar avrat. İçinden de ekledi. İnşallah Süleyman'ı da sen ayarttın demez. Süleyman'la aralarındaki soğukluk sürüp gidiyordu. Süleyman Rıza Efendi'nin evindeki gece toplantısından sonra yakınlık göstermiş, fırka için gir ağabey demişti. Rahmi'nin cevabı kendi deyişiyle dangalakça oldu. Ne yani yeğenim, fırka işi olmasa hiç mi konuşmayacaksın benimle? Bu cevapta hem girmeyeceğim anlamı hem de onun Sami muallimle gittikçe artan arkadaşlığına taş vardı. Soğukluk daha da arttı ve düne yani fırkayı kuruşuna kadar sürdü. Ne var ki Süleyman'ın eskisi kadar hatta daha da sıcak olarak yenilenen sevgisine sevinemiyordu. Çünkü ve her şeyden önce Süleyman fırkacılığa onu şaşırtan bir heyecanla sarılıvermişti. O az konuşan ve herkese saygılı Rıza Emin'in oğlu gitmiş, yerine çarşıda, pazarda, kahvelerde, girdiği her dükkanda veya dükkanına gelenlerle karşısındakinin durum ve tutumuna göre kiminde nutuk atar gibi konuşan, kiminde sert tartışmalara giren, kah öfkeli, kah ateşli biri gelmişti. Rahmi bunu görüp işittikçe başın iş açacak diye dertleniyordu. Sonra tezelden Sami muallim ile de bozuşmuştu. Sebebi öğrendi Rahmi. İlk günlerde yani Rahmi Kenan Bey'e olumsuz cevap verdikten sonraları Sami muallim serbest fırkayı tutmaya başlamış ama Rahmi fırkayı kurar kurmaz da tam bir 180 derecelik dönüşle Gülbeyazlardan ileri bir halkçı olup çıkmış. O kadarla kalmamış Süleyman'a da baskı yapmaya kalkmış. Rahmi bunları dinledikten sonra gülmüştü. Diye geçirerek o bize Gülbeyazlardan bilen düşman oğlum. Ve gene içinden eklemişti. Neye düşman ki? Bütün bunları hiç kuşkusuz Rıza Efendi de pek kısa bir zamanda görecek, anlayacak, asıl kötüsü işitecekti. Bunun için de çıkışın içinden. O akşam Rahmi eve dönerken Afyon Han'ına uğradı. Faytoncu Hamiye, postayı emmimi karşılamaya gideceğiz dedi. Acık erken gelin mi emmimgili uğrayıp Süleyman'ı da alacağız. Tehir varsa ona göre gelin gari. Faytona hep beraber bindiler. Rahmi yolda istersen Serdar da gelsin benimle dedi. Güldane anlamıştı. İyi olur dedi. Serdar Rıza Efendi Rahmi'nin gülüşünden daha yumuşatırdı. Müberrer annesiyle indi. Onların yerine Süleyman geldi. İstasyona varışlarından az sonra da tren göründü. Rıza Efendi geleceklerin adı gibi bildiği halde karşılayıcılarını görünce sevindi, gururlandı. Bak hele, Serdar'ın bile gelmiş dedi. Kocaman iki bavulu vardı. Onları arabaya Süleyman taşıdı. Rıza Efendi de ona iltifat etti. Evdekiler nasıl? Seninkiler? İyice yaklaştı değil mi? Sorunun son bölümü doğumu beklenen torunuyla ilgiliydi. Süleyman'ı hem vakurlaştırdı hem de utandırdı. Kısacası eve kadar her şey iyiydi. Rahmi de hep böyle gitse diye gülüyordu. Evdeki karşılamada bu havayı sürdürdü. Rahmi tam bu geceyi atlattık. Yarın Allah kerim diyordu ki gürültüye uyanan müberrer Rıza Efendi'nin "Sultan kızım uyanmış" benim sözünü rüyasının devamını tamamlar gibi kesiverdi. Büyük amca babam fırka reisi oldu ya. Sızıp kaldığı yer minderinde bağdaş kurmuş, gözlerini uyuşturuyor, tatlı tatlı belki de rüyasına gülümseyerek esniyordu. Bir ümit Rıza Efendi galiba duymadı veya anlamadı. Yüzünde hep o halsiz memnuniyet yere çömelmiş, kocaman meşin bavullarından sarısını açıyordu. Mırıldanıyordu da türkü yakar gibi. Sultanıma neler aldım ben, nelerde neler aldım. Hacı Bekir paketlerin öte biri kutularını ağır ağır çıkarıyor bir kenara koyuyordu. Nihayet upuzun bir bak ile 3 aylık bir çocuk kadar büyük bir bebek çıkardı. Yatırıp kaldırdı, anneye benzer sesini dinletti, açılıp kapanan masmavi gözlerini gösterdi. Sonra da daha dur diye bir paket açtı ve mini mini tencereleri, tavaları, sahanlarıyla kevgiri bile olan tam bir mutfak takımı çıkardı. Bu arada belli bir şekilde buruklaşan Serdar'a göz kırpmayı da unutmadı. Yatıştırdı, rahatlattı onu. Müberrere gelince şimdi rüya görür gibiydi o. Annesinin küçük ve büyük yengelerin çıkardıkları hayranlık seslerini bile işitmiyordu, gülemiyordu bile. Pembe dudakları aralık, iri ve yeşil ela gözleri kelimelerini bilemeyeceği mutluluğa saplanmış. Sonra doğruldu, onların yanına gitti. Bebeği tıpkı annesine bir vakitler kendisini nasıl alırsa öyle kucağına aldı. Uzun uzun gözlerine baktı, kulağına fısıldadı. Uyu, sana yemek pişireyim. Oh, her şey pek güzeldi. Rahmi de bunun bozulmasını istemiyordu. Hadin dedi, gidelim. Sabah olsun pişirirsin sen de. Acelen ne sarı? Rıza Efendi sormuştu bunu. Bu aceleyi gerçekten anlayamamış gibi bakarak. Yorgunsun be emmi. Sonra zaten vakit de pek geç oldu. Yo yo, hiç yorgun değilim. Uykum da yok. Ve dokundura dokundura ekledi. Emme sen yorgunsan o başka. Ayağa kalktı, karısına döndü. Bize 2 kayfe yapıver kız. Biz yukarıda 2 çift laf edelim. Kaç gün var görüşüp konuşmayalı. Ve önde o, arkasında da süklüm püklüm ve gülerek Rahmi, merdiven başındaki idare lambasını alarak yukarı çıktılar. Konsolun üstündeki karpuzlu lambayı Rıza Efendi kendine has ağır hareketlerle yaktı. Rahmi, Rıza Efendi yukarıda dediği zaman başlamıştı gülmeyi. Çünkü yukarılardan düşürecek bizi diye düşünüvermişti. Rıza Efendi lambanın şişesi ısınsın diye de bekledikten sonra fitili yeterince açmış, ondan sonra da halıyla kaplı sedirin köşe minderine, kendinden büyük misafiri yoksa hep oturduğu yerine geçmişti.